Baldaki Tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 5.
Tatsız gerçekliğiyle insanı boğan sıkıntılı, kasvetli kişilerden uzaklaşıp üstün değerli kimseleri anlatmayı iş edinen, her gün rastladığımız insanlar arasından yalnız birkaç istisna üzerinde duran, çalgısının yüksek perdesini hiç değiştirmeyen, kendi katından zavallı fakir kardeşlerinin seviyesine inmeyen, toprağa dokunmaksızın ondan daima uzak, daima yüksek hayallere bağlı kalan yazar da mesuttur. Onun bu parlak talihi iki sebepten kıskanılmaya değer. Bir yandan anlattığı insanlar arasında kendisini ailesi içindeymiş gibi hissettiği, bir de şanını şerefini gürültülerle çok uzaklara duyurduğu için. O, insanların gözlerini tatlı bir buğu ile örter. Hayatın hüzünlü taraflarını saklayıp sadece güzel bir örnek göstererek insanları över. Herkes alkışlarla onun peşinden koşar. Bindiği zafer arabasına takılır, onu büyük evrensel bir şair diye anar. Kartal nasıl yükseklerde uçan bütün kuşlardan üstünse, o da dünyadaki bütün dehaların üstündedir. Daha adı geçer geçmez genç, ateşli kalpler çarpmaya başlar. Nerede görünse gözlerde yaşlarla karşılanır. Hiç kimse güçte ona eşit değildir. O bir tanrıdır. Fakat kayıtsız gözlerin göremediği, halbuki her an gözümüzün önünde olup biten şeyleri, hayatımızın kuşatan o korkunç ufak tefek bayağılıklar yığınını, dünyamızın kaynayıp taştığı o soğuk, yamalı kişilere kimi zaman acıyla, sıkıntıyla geçen yolculuğu, merhametsiz keskinin kuvvetiyle, halkların gözü önünde çırılçıplak kabartan sanatkarın kaderi, talihi böyle değildir. O halktan alkış toplayamaz. Heyecanlandırdığı ruhlarda minnettar gözyaşları, ortak bir sevinç dalgası göremez. Ona doğru koşacak, başı dönmüş, kahraman olmak hevesinde 16'sında bir genç kız yoktur. Çıkardığı tatlı seslerin sarhoşluğunda kendini unutamaz. Üstelik günümüzdeki duygusuz, ikiyüzlü tenkidin yargısından da kendisini kurtaramaz. Bu yargı onun eserlerini adi sayar, küçümser. Ona insanlığı aşağı gören yazarlar arasında hor görülen bir yer verir. Çizdiği kahramanlardaki özellikleri onda bulur. Onda ne kalp, ne ruh, ne de tanrı vergisi bir istidat tanır. Çünkü günümüzün yargısı, güneşe bakan camla, en küçük böceklerin hareketlerini gösteren camın aynı değerde olduğunu kabul etmiyor. Günümüzün yargısı, hor görülen, hayattan bir sahne alıp, onu bir sanat incisi haline getirmek için derin bir ruha ihtiyaç olduğunu kabul etmiyor. Çünkü günümüzün yargısı yüksek, coşkun bir gülmenin yüksek bir lirik hamleyle yan yana durabileceğini, bu çeşit bir gülmeyle maskaraca bir sırıtma arasında bir uçurumun olduğunu kabul etmiyor. Günümüz onun hakkını tanımayacak ve her yaptığını kötüleyecektir. Bu yazar karşılık bulamadan, anlayış bulamadan, kimsesiz bir yolcu gibi tek başına yolun ortasında kalacaktır. Kaderi amansızdır ve yalnızlık ona çok acı gelecektir. Bana gelince, üstün bir kudret bana daha uzun uzun şu garip kahramanlarımla el ele yürümek, hayatın azametli akışını, herkesi güldürerek, fakat kimselerin göremeyeceği, sezemeyeceği, gözyaşlarıyla incelemek görevini vermiştir. Kutsal bir vecdanında kafamın korkunç bir ilham fırtınasıyla yeniden coşup ayaklanacağı ve insanların şaşkın bir ürperti içinde çok daha başka çeşit sözlerin gürlediğini işiteceği gün henüz uzaktır. Yola, yola, alnımızdaki buruşuklukları, yüzümüzdeki asıklığı atalım. Birden hayatın akışı, uğultusu, sesleri içine dalalım. Ya sayın okurlarım, Gogol böyle diyor işte. Her zaman dünyada bu tip eleştirmeler, düşünürler vardır. Çelmeciler var. Hayattan korkanlar var. Dün Gogol'ün karşısına bu denli çıkanlar, bugünün sanatçılarının karşısına da aynı yüzle çıkıyorlar. Bugün Gogol'e karşı çıktıkları silahlarla çağımızın sanatçılarına karşı çıkamıyorlar. Başka çeşit, başka usullerle çıkıyorlar. Ama tutum aynı. Boş verin, yolcu yolunda gerek. Tembellik üstüne. Hep işe yüzeyinden bakmak, işte bu kötü. Neyi alırsak alalım elimize, derinine gitmiyoruz. Derine gitmek bir çaba işidir. Dışta ne görürsek, ne gözümüze çarparsa, işte bu budur deyip işin içinden sıyrılıveriyoruz. Aydın olarak, okumuş yazmış olarak büyük günahımız bu. Hangi işin derinine gidersen git, iş zorlaşıyor. Mesele çatallaşıyor, çözümü zorlaşıyor. Bu da araştırma, didinme istiyor. Biz hep böyleyiz. Bazı eleştirmeciler yazarlarımıza, sanatçılarımıza derinine gitmiyorlar, uğraşıları az diye çatıyorlar. Hakları yok değil. Gerçekten öyle. Ben kendi işime bakıyorum da hep yalındayız. İşin aslına varmak için çok az çabamız var. Çabayı çoğaltalım da varsın gidemeyelim. Ben çabasızlığımdan yakınıyorum. Yazarları, sanatçıları yeren eleştirmen de aslına gitmiyor. Hep yüzeyde dolaşıyor. Talkın meselesi. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Bunu bir örnek olarak veriyorum. Birimiz azıcık araştırmayla bir gerçek buluyoruz ya da gerçek sandığımız bir yön buluyoruz. Sittiğin yıl orada pinekleyip duruyorsun denince kıyameti koparıyoruz. Söyleyen haksız söylüyor. Çünkü o da işin derinine varmadan, araştırmadan söylüyor. Onun da iyi, güçlü bir çabası yok da ona kızıyoruz. Belki akılsızlığımızdan dolayı hepimiz burnumuzda kıl aldırmıyoruz. Ben tembelim, ben durduğum yerde pinekliyorum, ya sen? O da öyle. Biz toptan birbirimize benziyoruz. Övüngenliğimiz de çabasızlığımızdan, daha doğrusu cahilliğimizden geliyor. Gerçek yeniye ulaşamayışımız da buradan geliyor. Araştırma gücümüz, çabamız olmadığından ona buna öykünüp duruyoruz. Bundan da bir şey çıkmıyor. Öykünmek, yeni sandığım bir şeye öykünmek yenilik değildir. Durmuş oturmuş geriden farkı yoktur. Belki de biraz daha kötüdür. İnsanoğlu araştıran, her gün yeniyi arayan, kendini aşmaya çalışan bir yaratık. Birbirimize hep şunu söyleyelim. Durmadan, durmadan söyleyelim. Durmadan araştıralım. Bir şeyin yüzeyiyle yetinmeyelim. Ondan başka gerçek olamayacağını sansak da araştıralım. Belki yeni bir yön, daha gerçek bir yön buluruz. İnsan durdu mu, bir yerde karar kıldı mı, öldü demektir diyelim. Önümüzde örnekler var. İnsanlar hep böyle ilerlemişler, böyle ilerliyorlar. Bir gerçekte karar kılsaydık da, bu budur, ötesi yok deseydik, bilmem nerelerde kalırdık. Tekerleği, yelkeni bile daha bulamamış olurduk belki. Binecek at varken, at bir gerçekken, tekerleğin ne gerekliği var deseydik. Biz atı bulduk ya diyoruz. Belki de demiyoruz ya, çabamız yetmiyor. Bakın bu çabamız ne yüzden yetmiyor diye de araştırmamız gerek. Bu uzun girişi bir yere varmak için yaptım. Bizim aydınlarımıza bir şey soralım. Bakalım ne diyecekler. Örneğin, köylü çalışkan mı, tembel mi diye soralım. Hep bir ağızdan tembel diye bir çığlık işiteceğiz. Gerçekten tembel mi? Tembel derken neye dayanıyoruz? Tembelse hangi sosyal, psikolojik durum onu tembel yapmış? Tarihin, coğrafyanın bir ilişkisi yok mu bununla? Ne bileyim, daha da nelerin ilişkisi var? Tembellik başımıza belaysa nereden geliyor bu? Ben şimdiye kadar şu şehirlerde kime sordumsa, kiminle konuştumsa hep köylü tembeldir. O köylü adam olmaz. Köylüyü tembellikten kurtaramazsın sözlerini duydum. Köyü, köylüyü savunacak değilim. Bizim köyler gibi 40 bin parçaya ayrılmış köyler milletlerin ayaklarına çelmedir. Gidiş köyü bir gün ortadan kaldıracak. Gidiş böyle gösteriyor. 20. yüzyılın bilimi böyle söylüyor. Bu durumdaki köylere çaban ne kadar büyük olursa olsun tam uygarlığa götüremezsin. Her neyse, bu başka mesele. Ne diyoruz? Nasıl yüzeyden görüyoruz bu işleri? Köylü 9 ay yatar, 3 ay çalışır. Yeni çıkmaya başlayan İmece dergisinde Talip Apaydın'ın yürekler paralayıcı bir yazısı var. Yazının adı Köylü Tembel mi? Köylünün tembel olmadığını söylüyor. Bir lokma ekmeği kazanabilmek için günlerce canını dişine nasıl taktığını söylüyor. Benim de bildiğim, gördüğüm, köylü çoğunluk çalışmak zorundadır. İşin bir yönü daha var. Köylü geçinecek kadarını kazanırsa onunla yetiniyor. Köylünün çalışması verimsiz. Onun için çok çalışmak zorunda kalıyor. Kolay kazananları daha çok çalışmıyor. Çalışmak, daha iyi yaşamak gereğini duymuyor. Köylü tembel mi, köylü çalışkan mı? Kestirip atamazsın. Bunun nedenleri var. Uzun araştırma isteyen bir konu. Bu araştırmalara girişmeyen, girişmek istemeyen, hep yüzey gerçekleriyle yetinen bizler tembel miyiz, çalışkan mıyız? İyi biliyoruz ki tembeliz. Tek gerçeğe, yüzey gerçeğe, onu da bulmuşsak gitmenin kolaylığındayız. Niçin tembeliz? Bunun da nedenlerini bulacak çaba gerek. O neden bizde yok? Hep sorular, sorular, sorular. Jurnallama. Jurnal köklü bir kuşkudur. Onulmaz bir korkudur. Jurnal türlü türlüdür. Dal kavukluktan kıskançlığa kadar içine bir sürü duygu girer. Jurnal kişinin çöküşüdür. Hangi kişi, hangi toplum jurnale başvurmak zorunda kalmışsa, bil ki orada insanoğlunu yiyip bitiren kuşku, korku, dal budak salmıştır. Bin başlı ejder gibi bir başını kesersen öteki var. Birini kesersen yerine beşi çıkar. Bir kişi, bir toplum jurnale düşmeye görsün. O toplum, o kişi harabiye yüz tutmuş demektir. Bir daha o kişinin iyiye dönüşü yok. O toplumun dirileceği yok. Yüreklerdeki korkuyu, güvensizliği söküp atıncaya kadar o toplum iflah olmaz. O kişiden hayır yoktur artık. Balığın baştan koktuğu gibi jurnale düşen toplum, ekonomisinin temellerinin çökmesiyle yüzünü belli eder. Gerçekler karşısında, yeni gelen düşünceler karşısında yelkenleri suya değmiş hükümetlerdir ki jurnalcilerine başvurur. Jurnalcilerden imdat umar. Kendine güveni olan hükümetlere, toplumlara jurnalcinin bir gerekliliği yoktur. Çokları diyor ki jurnalcilik bazı toplumlarda, özellikle bizim toplumumuzda bir gelenektir. Örnek olarak da Osmanlı sülalesi tarihini gösteriyorlar. Orada en makbul şey jurnalcilik. Babayı oğula, oğlu babaya, karıyı kocaya, sadrazamı padişaha istediğin gibi jurnal edebiliyorsun. Jurnalin de işi görüyor, sonuç veriyor. Osmanlı ailesi o kadar güvensiz, birbirinin gözünü bir padişahlık için oyan bir aile ki, orada jurnalciliğin baş tacı edilmemesi için hiçbir sebep yok. Güvensizliği bir toplumdan, bir kişiden kaldır, orada jurnal bütün gücünü yitirir. Bir de açık açık tartışılan ya da tartışılmasına imkan olmayan düşünceler vardır. Kanun o düşünceyi yasak etmiştir. Kanunlar düşünceleri yasak etmiştir ama ileri toplumlarda yaşayan düşünürler için ne pahasına olursa olsun düşünceler tartışılmaz diye bir şey yoktur. Her düşünce tartışılır. Düşünceleri düşünceler çürütür. Bize gelince kanunların yasakladığı düşünceleri tartışamayız ama düşünürlerimiz Avrupa'ya özendiklerinden her düşüncenin tartışılmasına taraftardırlar. Yıllar yılı bunun şampiyonluğunu yaparlar. Ne demek efendim düşünceler zincire vurulur mu? Düşünceleri zincire vurulmuş bir toplum hiç ileri gider mi? Her düşüncenin zaferi için ellerinden geleni de gelmeyeni de artlarına komazlar. Mesela böyle bir yazar vardır. 15 yıldan bu yana yazılarını izlerim. Bu yazar, düşünceyi jurnal ettiği için başka bir yazarın can düşmanıydı. Jurnalci yazarla fırsat buldukça alay eder, onu yerden yere vururdu. Ama sonunda ne yaptı? Faydasına dokunan bir olayda karşısındakilerle baş edemeyince işi onları jurnal etmeye döktü. Şu yanıma yönüme bakıyorum da birbirini jurnallemeyen çok az kişiyle karşılaşıyorum. Başı dara gelen jurnallıyor. Jurnali ayıplayanlar, onu bir ahlaksızlık sayanlar bile yukarıda verdiğim örnekte olduğu gibi başları sıkışınca jurnale başvurmakta hiçbir sakınca görmüyorlar. Düşünce kısırlığıdır ki jurnalden imdat umar. Çürük adam, çürük toplum ve jurnal. Bunları birbirinden ayıramazsın. Jurnalden kurtulmanın çaresi, önce toplumu sağlamlaştırmanın çaresini bulacaksın. Toplumdan kuşkuyu, güvensizliği kaldıracaksın. Bir de insanlar düşüncenin kutsallığına, onuruna inanacaklar. Jurnalin utandırıcı, aşağılık bir iş olduğuna inanacaklar. Jurnal hiçbir şey halletmez. Düşünceleri güzelleştiren, kutsallaştıran karşısındaki düşüncelerdir. Düşünceleri karşısındaki düşünceler çürütür çürütürse. Jurnalden bunu bilmeyen geri toplumlar, geri kişiler imdat umarlar. Tarihimiz boyunca milletler arasında bir yarışma yapılsa başta geliriz. İşimiz gücümüz jurnallemek olmuş. Şampiyon olduğumuz jurnalden bir hayır gelse biz dünyanın en ileri memleketi olurduk. Bakın görün ki şimdi ne haldeyiz. Bu jurnalde epey iş var. Üstünde durmak gerek. Çizgi. Yeni büyük bir çağın eşiğinden atladık. İnsanoğlu en ulaşılmaz yere, uzaya vardı. Bu akılları durduracak bir şey. İnsanoğlu korkunç çağlar yaşadı. Korkular, karanlıklar yaşadı. İnsan tarihi doğa karşısında bir ürküntü, bir hayranlık, bir korku tarihidir. Anlaşılmaz, gizine erişilmez bir şeydir evren. Gene insan tarihi doğa karşısında ilk günden bugüne kadar bir zaferler tarihidir. Her gün, her geçen gün insan doğanın bir gizini çözdü. Her geçen gün doğa üstüne bir şey öğrendi. Doğanın, evrenin gizi sonsuz. Bunun karşısında insanın gücü, insanın çabası da sonsuz. Bu yarışmada insanoğlu her geçen gün biraz daha kazanıyor. Sonsuzluklar çarpışıyor. İnsanın önüne biraz daha, biraz daha aydınlıklar açılıyor.
Ayrım sonu.